أفضل الصلاة وتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Değerli kardeşler, bir önceki dersimizde davetin ehemmiyetiyle ilgili, her bir Müslümanın davetçi olması gerektiği ve davet etmenin peygamberlerin mesleği olduğunu, dolayısıyla bir Müslüman için en şerefli yapacağı amellerden, en değerli yapacağı ibadetlerden birisi de Allah'a davet etmesidir. İslam'a davet etmesidir. Allah'ın emirlerini, yasaklarını bildirmesi, anlatması en güzel yapacağı amellerden birisidir. Ve bununla da sorumlu olduğumuzu da öğrendik. Her bir Müslüman kendi çapında öğrenebildiği kadar bunu anlatmakla, tebliğ etmekle görevlidir. Öğrendiği kadarıyla Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi بَنِّغُ عَنِّي وَلَوْ آيَةٍ Bir ayet dahi olsa benden bir ayet öğrendiniz, o ayeti bile tebliğ edin. Ve bir hadisinde de فَرُبَّ مُبَلَّغٍ اَوْعَى مِنْ سَامِعٍ Umulur ki tebliğ edilen kişi o işiten kişiden daha da anlayabilir meseleyi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den adam işitmiştir, götürüp kavmine anlatmıştır. Kavmindeki bazı kimseler o kimseden daha da güzel meseleyi anlayabilirler, idrak edebilirler, daha iyi kavrayabilirler ve hayatlarında daha güzel de koyabilirler. O aracı olmuş oldu, o hayrı o kavme ulaştırmış oldu. Evet. Bugün inşallah davetçide olması gereken bazı sıfatları inşallah işlemek istiyorum. Yani bu davetimizi yaparken rastgele Arapların dediği gibi hayyallah, yani o şekilde rastgele yapmak mı, yoksa bunun bir usulü, bir kaidesi mi var? Hangi sıfatlarla muttasıf olması lazım davetçi ta ki daveti başarılı olsun, kabul görsün, bereketli olsun, Allah katında da makbul olsun? Hiç şüphesiz ki bu şartların birincisi, her bir davetçide olması gereken birinci şart ihlas olması. Yani ihlas üzere, Allah rızası için, Allah'ın rızasını talep ederek davetini yapması gerekiyor. Ta ki bu daveti hem Allah katında ubudiyet olsun, kabul edilen bir amel olsun, hem de Allah-u Teala onun davetine bereket koysun. İhlas olmadı mı Allah-u Teala bereket koymuyor. Bakıyorsunuz bazı alimler bir şeyi anlatırken, yazarken, tebliğ ederken felaket bir şekilde etki ediyor. Müslümanlara etki ediyor, toplumlara etki ediyor. Bazıları vardır mesela diyorsunuz ya, konuştuğu zaman direkt kalbime işliyor. Bazıları vardır ki anlatırken bir kulaktan giriyor, öbür kulaktan çekip gidiyor. Bir şey olmuyor, yani bir tutarlı yönü olmuyor. Kitaplar yazılıyor, çok böyle lüks şeylere basılıyor. Lüks kağıtlarda baskısı çok lüks oluyor. Ama tutmuyor, piyasada işte raflarda tozlanıyor, satılmıyor. Bazılarınki ise çok mütevazi bir çalışması oluyor ve piyasada bulunamıyor yani. Millet alıyor, fotokopiyi çekmeye başlıyor. Biri diğerinden talep ediyor, arıyorlar. Gerçekten bizde de bazen öyle oluyor, ilim talebelerinde. Bazı kitaplar vardı ki insan mumla arıyor yani. Deseler işte bu kitap bulunmaz piyasada, ancak çok yüksek bir para verilecekse ancak verilebilir. Kişinin elinde o para olsa o parayı ödeyecek yani. Bazı kitaplar vardı ki hediye bile alınsa insan almak istemez. Alırsa da boşuna aldım işte, rafta duruyor. Niye? Çünkü bu Allah'ın koymuş olduğu bereketten kaynaklanıyor. Bir kitaba Allah bereket koyuyor, öbür kitaba Allah bereket koymuyor. Bir davete Allah bereket koyuyor, bir davete Allah bereket koymuyor. Misalen İmam Nevevi Rahimahullah, dikkatliyseniz Riyad-ı Salihin kitabını telif edince, yani toplarken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini, her bir konunun başında ayetler getirmiş, sonra hadisler getirmiş. Allah-u Teala o kadar bereket koydu ki onun kitabına. Şu anda dünya genelinde alimler diyorlar, Kur'an-ı Kerim'den sonra en çok okunan, en çok bakılan kitap Riyad-ı Salihin kitabıdır. Tasavvur edin, o kadar hadis kitapları var, başka türlü o kadar çok kitap var ki İslam kitabı. Binlerce, milyonlarca. Ama Allah'ın kitabından sonra, Kur'an-ı Kerim'den sonra en çok okunan, en çok yani bulunan, mevcut olan, Müslümanların elinde olan kitap Riyad-ı Salihin kitabıdır. öbür kitaplara nazaren niye Riyad-ı Salihin kitabı bu kadar tuttu, yani bu kadar Müslümanlar tarafından kabul gördü? Ya da mesela alimler duyuyoruz ki falan alim, filan alim işte 40 Nebeviye, 40 hadis toplamışlar. Piyasada var yani, ilim talebeleri bilirler. Bazı alimler toparlamışlar. İşte mülahhas, böyle özet, Müslümanlara faydalı olacak 40 tane hadis toplamış. Ama piyasada toplanan birçok hadis kitaplarından birçok Müslüman haberi yok. Şimdi sorsam kaç tane 40 Nebeviye bilirsiniz, yani 40 hadis kitabı bilirsiniz. Takriben kimse bir şey bilmeyecek. Diyecekler ki İmam Nebevi'nin var. 40 Nebeviye var. Halbuki başka kitaplar da var. Ama Allah-u Teala onunkine bereket koymuş, onunki yayılmış. Ve bunun gibi, yani birçok alimin kitapları mesela pek fazla revaç görmezken, davetleri pek fazla tutmazken, bazı alimlerin ki felaket böyle tesir ediyor. Kitapları çok tesirli oluyor. Allah-u Alem sebeplerinden birisi de işte ihlas olmasıdır. Adam oturup ihlas üzere Allah rızasını gözeterek yapınca Allah-u Teala onun ameline de bereket koyuyor. Hem Allah katında makbul görüyor. Çünkü o Allah katında tayyiptir, güzeldir, temizdir. اِنَّ اللّٰهَ تَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ اِلَّا تَيِّبًا. Allah temizdir, temiz olanları kabul eder. İhlaslı olan, işte gösterişten arınmış, haramlardan arınmış, tamamıyla Allah rızası için temiz olan şeyler oldu mu Allah-u Teala bu şeyleri kabul eder ve böyle şeyleri ne yapar? Bereket koyar. O yüzden bizim de davetimizin tesirli olması için, etki etmesi için hem etkili hem bereketli olması hem de Allah katında makbul görmesi için ihlas olması gerekiyor. Tamamıyla yani bizi bu amele itekleyen sebep herhangi bir dünya menfaati elde etme değil, ya da niçin anlatmıyorsun, ya da işte tebliğ etmem lazım ki işte sonradan diyeyim ki bak bunlar benim sebebimle iman ettiler, bütün şunlara ben sebep oldum, böyle hava atmana değil, Allah korusun. Tamamıyla Allah rızası için, yani bu amelle biz görevliyiz. Allah rızasını talep etmemiz lazım. Buna binaen bu ameli yapmamız lazım. Bu birinci en önemli sebep. En önemli sıfat yani. İkincisi, davetçi bir kimse örnek olması gerekiyor. Gerek fiillerinde ve gerek davet ettiği şeylerde amel eden ve o noktada da örnek olan bir şahsiyet olması lazım. Ta ki tesir etsin. Misal veriyorum, yani bir baba mesela çocuğuna oğlum sigara içme, sigara haramdır, kötüdür, zararlıdır, şöyle pistir diye anlatırken eğer kendisi sigara içiyorsa oğluna tesir eder mi? Tesiri neredeyse yok derecede çok az olur. Belki hiç tesir etmez. Hemen çocuğun aklına gelecek olan şey, benim babam sigara içiyor. Bir de bana söylüyor işte sigara içme oğlum haramdır, zararlıdır, kötüdür. Madem böyle sen önce yap, yani küçük çocuk bile, hatta yani birçok meselede işte baba mesela çocuğunu irşad ederken oğlum şöyle yapma, kızım şöyle etme ama baba sen de böyle yapıyorsun. Küçük çocuk hemen onu sorguluyor. Yani neredeyse yeni konuşan bir çocuk bile hemen öyle diyor. Ama baba sen de böyle yapıyorsun diyor. Demek ki tesir etmez yani. Eğer ki amel etmiyorsa. O sebeple amel olması lazım. Davetçi de amel olacak, davet ettiği şeylerde kendisinde bulunacak ve o noktalarda örnek olacak. Örnek olursa tesir eder. Örnek olmazsa tesir etmez. Araplar güzel bir söz söylemişler. Kullu ina'in bima fihi yandah. Her bir kap içindekini boşaltır. Yani sürahide su varsa su çıkar, ayran varsa ayran çıkar, limonata varsa limonata döktüğü zaman, affedersiniz necaset varsa idrar çıkar. Yani her bir kap içindekini dışarı yansıtır. Dolayısıyla her bir insan içinde ne varsa, güzellikler varsa güzellikleri yansır. Kötülüğü varsa kötülükleri yansımaya başlar. O sebeple kendisi örnek olması lazım. Özellikle davetçi olan bir kimse. Ve davet ettiği zaman önce kendi nefsini bir hesaba çekecek. Ya bende bu sıfatlar var mı? Ben anlatıyorum. Bende var mı? Varsa tesir edecek inşallah. Bende yoksa tesir etmez. Başka bir misal. Davetçi mesela birilerine işte teheccüd namazı kılın diyor. Teheccüd namazının faziletini anlatıyor. Ama kendisinde bu amel yok. Onun tesiri de çok zayıf olur, çok az olur. Hatta rivayetlere göre Ebu Hanife Rahimullah'a köleler gelmişler. Demişler ya imam sen sevilen bir şahsiyetsin, kabul gören bir şahsiyetsin. Hani bir vaaz versen, bir hutbe versen de köle azadına teşvik etsen, bizleri azat etseler. Çünkü çok zor oluyor yani hizmettir, işte baskıdır. Bu noktada böyle bir talepleri oluyor. O da tamam diyor, inşallah anlatacağım diyor. Aradan müddet geçiyor, birkaç hafta geçiyor, bakıyorlar ki anlatmıyor. Aradan bir müddet geçtikten sonra bir hutbede çıkıp işte köle azat etmenin faziletini anlatıyor. Millet patır patır şey yapmaya başlıyor, kölelerini azat etmeye başlıyorlar. Köleler sonra gelip teşekkür ediyorlar. Ya imam, Allah razı olsun, çok teşekkür ederiz. Çok tesirli oldun yani bu konuşmandan sonra işte azat olduk. Ama bir nokta var ya, niçin bu kadar geç kaldın? Hani ilk günlerden böyle şey yapsaydın, anlatsaydın da daha erkenden böyle azat etmiş olsanardı. Ebu Hanife de rahimullah demiş ki, böyle bir konuşmayı yapacağım zaman bende bu haslet yoktu. Bende para da yoktu. Biraz para biriktirdim. Kendisi tacir diye Ebu Hanife rahimullah. Bir köle satın aldım, onu azat ettim. Ondan sonra bu konuşmayı yaptım. Ta ki konuşmam tesirli olsun. Ta ki Allah katında hani amel edenlerden olayım. Çünkü bir ayette şöyle buyuruyor Allah Teala ehli kitap için: "Etamuruna en-nase bil birri ve tensavna enfusakum ve entum tatluna el-kitab." Siz kitabı okuduğunuz halde, yani Allah'ın vahyini okuduğunuz, bildiğiniz halde insanlara iyiliği emredip de kendi nefsinizi mi unutuyorsunuz? Madem iyiliği emrediyorsunuz, o zaman nefsinizde de olacak. Çünkü siz Allah'ın kitabını okuyorsunuz, bunun önemini, ehemmiyetini biliyorsunuz, vebalini biliyorsunuz. Kınama var yani ehli kitap için. Ehli kitapta böyle bir haslet var. Anlatırız, emrederiz, biz yapmayız, millet yapar. Kötü alimlerde de bu sıfat olur, Allah korusun. Hani Abdullah bin Abbas'ın dediği gibi, iki türlü insandan sakının diyor. Facir olan alimden ve cahil olan abidden. Onların fitnelerinden sakının. Adam alimdir ama facirdir. Dini çok iyi biliyor ama hayatında neredeyse zerre kadar bir tesiri yok, görünmez. Bu facir olan alimin tehlikesi de çok büyük çünkü çok batıl şeyleri de öğretecek, saptıracak. Hayatına uydurmaya çalışacak İslam'ı. Bir de günah olan, cahil olan abid. Adam çok abiddir ibadete, yani sevgisi var, yönelişi var ama cahil olunca şirk de işliyor, bid'atler de işliyor, hayatını böyle geçiriyor. Şirklerle, bid'atlerle Allah'a yaklaştığını zannediyor. Evet, bu baptan her bir davetçi örnek olması lazım, davet ettiği şeylerde de kendisi amel etmesi gerekiyor. Ta ki daveti Allah katında kabul görsün ve bereketli olsun, tesirli olsun. Üçüncü ve çok önemli bir haslet kardeşler, her bir davetçide olması gereken, o da güzel bir üslup sahibi olması. Anlatırken, tebliğ ederken güzel bir üslup kullanması. Tesirli üslup, yani insandan insana durum değişiyor. Yani bazıları vardı ki mesela sertlikten kesinlikle anlamaz. Bazılarına hafif sertlik mesela yarar. Ama genel anlamda güzel muamele, yumuşak huyluluk olma, yani bu davette özellikle bunun tesiri çok büyüktür. Bu sebeple Allah-u Teala اُدْعُوا اِلَى سَب۪يلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِذَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِ هِيَ اَحْسَنِ buyuruyor. Rabbinin yoluna hikmetle davet et. Hikmeti kullan. Yani tebliğ ederken, davet ederken değişik üsluplar, hangi üslup tesir ediyorsa o üslupları denemeye çalış. Yani aynı üslup üzere olma. Kişiden kişiye fark var. Her bir kimsenin yani kabul belki görme şeyi vardır, şekli vardır. Bir hikmet üzere bir şeye davet ederken biraz tefekkür etmesini sağla. Hemen illa kabul edecekmiş gibi kafasına vura vura o şekilde değil de kafasında soru işaretleri oluşturarak, güzel yönlerini göstermeye çalışarak, basiretini açmaya çalışarak, bil hikmeti vel mev'izatil hasene, güzel bir vaaz ile, güzel bir uslub ile, yumuşak bir uslub ile Ve mücadele ettiğin zaman yani münakaşa da edebilirsin, davet edeceksin, kabul etmeyecekler, reddedecekler, itiraz edecekler. İtiraz edenlerken sert bir şekilde sus lan kafir, kabul etmiyorsan işte sen cahilsin, bilmiyorsun, sen sus, sen kafirsin diye o şekilde tehditle, küfrederek, tehdit ederek o şekilde davet de tesir etmez. Güzel bir uslupla, yumuşak bir uslupla mücadele de edeceksen yani belki gerekirse sana hakaret de eder. Sen yine kendini tutmaya çalış. Çünkü sen Allah'ın dinini ona ulaştıracaksın. Bir şey olmaz. Allah için bir hakaret yedin. Peygamberler taşlanmışlar. Peygamberlerin başlarına işte deve işkembesi dökülmüş. İşkence görmüşler, taşlanmışlar. Aleyhisselatü Vesselam Taif'te taşlandı. Daveti sebebiyle ayakkabısı kan içinde dolmuştu. Onlar için bedduada bulunmadı. İsteseydi bedduada bulunurdu, Allah-u Teala helak ederdi. Bedduada bulunmadı. Nuh Aleyhisselam 950 sene boyunca davet ederken sabretti. Onların eziyetlerine katlandı. Bazı rivayetlere göre Nuh Aleyhisselam'a eziyet edenler taşlarlarmış, vururlarmış ve taşlamaları sebebiyle birkaç gün işte yaralı olarak evinde hasta olarak yatarmış, tedavi görmüş, ta ki yaraları iyileşsin, biraz kendine gelsin, çıkar bir daha tebliğ edermiş. 950 sene boyunca ve en son Allah-u Teala vahiy gönderince ve bundan sonra sana kimse iman etmeyecek diye o vahiy kendisine gittikten sonra bedduada bulunuyor. Ve ya Rabbi diyor artık bunlar وَلَا يَلِدُ اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا bunların çocukları da ancak facir ve kafir olarak doğacaktır. Bundan sonra zaten artık iman etmeyecekse ya Rabbi bunları helak et, bunların kökünü kurut diye Nuh Aleyhisselam yeryüzünün temizlenmesini, artık bu kafirlerden tamamıyla arınmasını ne yapıyor? İstiyor Allah. Ama bütün çabasını sergiledikten sonra yani dile kolay 950 sene boyunca bizden en samimi bir belki bir davetçi bir sene, iki sene, beş sene, on sene davet eder. Ondan sonra bakıyorsunuz emekliliğe ayrılmış, sıkılmış, bıkmış, küsmüş. Yok ya bunlarda hayır yok. Halbuki kabul de görüyor yani. Nuh Aleyhisselam gibi değil 950 sene boyunca davet et. Sana iman eden 10, 15, 20 kişi veya 70 kişi veya da 100'ün üzerinde. Yani çok basit bir rakam. Böyle bir durum da değil. 10 sene ciddi bir şekilde davet etsin, görecek ki belki yüzlerce insan iman etmiştir yani. Ona rağmen bakıyoruz ki bizde o şey yok, o ciddiyet yok yani. Çok çabuk pes ediyoruz, çok çabuk sıkılıyoruz. En ufak bir hakaret gelse, bir tersleme gelse hemen bırakıyoruz, pes ediyoruz. Halbuki azimli olmak lazım. Allah için katlanmak gerekiyor. Çünkü sen Allah'ın dinini tebliğ ediyorsun. Evet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında bu çok görülmüş tebliğ ederken وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَل۪يذَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ diyor ayette. Eğer sen kaba yapılı bir insan ve sert yapılı bir kimse olsaydın etrafındakiler dağılır giderlerdi. Her şeyde tersleyen, bağıran, anlatırken yapma, caiz değil, haram gibi böyle tersleyen, hakaret eden olmuş olsaydı Aleyhisselatü Vesselam peygamber bile olsa onun etrafındakiler dağılıp giderlerdi. Dikkat eden bedevi geliyor, mescitte işiyor. Yani bu yaptığı çok büyük, yani çok büyük bir ayıp yani. Çok kötü bir fiil. Namaz kılınan, ibadet edilen, Müslümanların en yani mukaddes saydıkları yere geliyor milletin yanında, şey yapıyor, işiyor mescide. Yani bu basit bir amel değil. Sahabeler onu vurmak için kalkıyorlar, durdurmak için, vurmak için kalkıyorlar. Aleyhisselatü Vesselam engelliyor, durun diyor, sakin olun, bırakın. Hatta o esnada da hemen durdurmuyor. Yazık yani, o esnada tam ihtiyacını giderirken durması ona zarar verecek. Bırakın diyor. Bırakıyor, işini görüyor, ondan sonra güzel bir şekilde çağırıyor ya işte ey falan gel diyor. Bak bu Allah'ın evidir diyor, bu temiz olması lazım, burada ibadet ediyoruz. Buraya böyle yapılması doğru değildir diye güzel bir dille İrşad ediyor, sonra emrediyor, getirin bir kova su getirin, dökün diyor, döküyorlar, tamam diyor. Meseleyi bu şekilde bitiriyor. Eğer sahabeyi bırakmış olsaydı, belki de bataklayacaklardı. Ve belki de irtidat edecekti. İrtidat etmezse de nefret edecekti belki. Soğuyacaktı, küsecekti. Ama o güzel uslubuyla kendisine bağladı, İslam'a bağladı. Belki de o bedevi Allah'ın nasıl bir davetçi oldu? Ölene kadar yani nasıl bir sevgi vardı Resulullah Efendimiz'e karşı aleyhissalatü vesselam, İslam'a karşı. Aleyhissalatü vesselam'ın uslubu çok muazzamdı yani gerçekten. Başka rivayetlerde hani bedeviler gelmişler, hücrenin dışından bağırmışlar, ya Muhammed çok, işte sorumuz var. Öbürü gelmiş cübbesini çekmiş. Ey işte ya Resulallah, Allah'ın malından bize de versene. Bu Allah'ın malıdır, böyle acayip acayip yani. Bu bedevilerin hareketleri, tarzları, konuşmaları çok serttir yani. Ama aleyhissalatü vesselam çok güzel bir uslu kullanmış onlara karşı. Enes radıyallahu anhu diyor, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme 10 sene boyunca hizmet ettim. 10 sene boyunca hizmet ettim. Bana bir gün of bile demedi. Ya Enes ne biçim çocuksun ya, ne biçim adamsın. Of be, böyle bir şey demedi diyor. Niçin şunu yapmadın, niçin şunu yaptın diye böyle azarlamadı diyor beni. 10 sene boyunca düşünün yani Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan böyle bir şey sadır olmamış. İşte Hazreti Ayşe diyor, çoluk çocuğunu dövmemiştir diyor. Hiçbir kadını dövmemiştir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem terbiye etmedi mi? Onlar böyle pırıl pırıl masum muydu? Çocukları, hanımları, etrafındakiler? Hayır. Onlar da beşerdir, onlar da hata yaparlar, onlar da kusur işlerler. Ama Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın o muazzam ahlakıyla, o güzel tutumuyla hiç dövmeden en güzel şekliyle de terbiye etmiş. Onun sahabesi kadar güzel terbiye gören, onun ehli beyti kadar, hanımları kadar, çocukları kadar terbiye gören Müslüman tipi var mıdır? İmkanı yok, böyle bir şey görülemez. Bunları dövmeden, terslemeden en güzel şekliyle terbiye etmiştir. Demek ki terbiye etme uslubu vardır. Ama biz zayıf yapılar en kısa zamanda, en ufak bir şeyde hemen kızarız. Çocuk olursa gerekirse vururuz. Bağırarak, çağırarak belki kadını döveriz, şey yaparız. Ve sonra da diyoruz ki çocuk şey, asi, dinlemiyor, şöyledir, böyledir. Kadın işte isyan ediyor. Yani biraz da kusuru kendimizde de aramamız lazım. Yani biz acaba nasıl davranıyoruz? Yine bir rivayette Yahudiler, düşünün Allah düşmanları, peygamber katilleri, o berbat olan Yahudiler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına giriyorlar ve çok hain oldukları için, çok berbat insanlar oldukları için normal bir selam da selam vermiyorlar. Esselamu aleykum ya Muhammed. İşte ölüm senin üzerine olsun ey Muhammed. Sem ölüm demektir. Yani sanki selam veriyorlarmış gibi, böyle halbuki kendi aralarında görecekler. İşte biz ona ölüm dedik, o da selam zannetti ve hatta ölüm de şey anlasa anlasın. Esselamu aleykum ya Muhammed deyince Hazreti Ayşe işitmiş, aleykümüsselam ve lanetullah demiş. Ölüm sizin üzerine olsun, Allah'ın laneti de üzerinize olsun. Deyince Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'yi uyarıyor. Hayır diyor, böyle söyleme diyor. İnnallaha yuhibbur rifka diyor. İnnallaha rafiqun yuhibbur rifka fi kulli şeyin. Allah-u Teala merhametlidir, şefkat sahibidir. Her şeyde de şefkatli olmayı sever diyor. Yani güzel bir uslub, yumuşak bir uslubu Allah-u Teala sever diyor. Ya Resulullah diyor, işitmedin mi? Ölüm senin üzerine olsun dediler. Tamam ya Ayşe, ben de dedim ya onlara, ve aleykümüsselam, ben de size, ölüm de sizin üzerinize olsun. Ben de onlara cevaplarını verdim. Yani ölüm üzerine olsun dediler, ben de aynı bir misli mukabele ettim. Tutup ve lanetullahi demeye gerek yok yani. Aleyhisselatü vesselamın o muazzam uslubuyla kendisi de diyebilirdi. Aleyküm lanetullahi ve gadabihi ya kuffar ya a'da Allah, ey Allah'ın düşmanları, Allah'ın gazabı da laneti de üzerinize olsun, defolun, çekin gidin, öte alın bunları, sürün diyebilirdi. Ama o güzel ahlakıyla umulur ki belki Yahudiler Müslüman olurlar. Tamam, beddua diyorsunuz, ölüm üzerime olsun. Öleceğiz zaten. Ölüm sizin de üzerinize olsun. Ben ölümden çekinmiyorum, korkmuyorum. Ama asıl ölümden korkanlar sizsiniz. يَوَدُّ وَحَدُمْ لَوْ يُعَمَّرُوا أَلْفَ سَنَةً. Onlardan diyor her birisi 1000 sene yaşamak ister. Yahudiler çok hırslıdır hayata. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزَهِ مِنَ الْعَذَابَ اِنْ يُعَمَّرُ. Yani ona 1000 sene de verilse, uzun ömür de verilse Allah'ın azabından onu uzaklaştırmaz. Bir gün gelecek, ölecektir ve Allah'ın azabına yani düçar olacaktır. Düşünün, o Yahudilere bile güzel bir uslup kullanmış. Umulur ki iman ederler. Ve o güzel ahlakı sebebiyle Yahudilerden de iman eden oldu, Hristiyanlarda iman edenler oldu, müşriklerden iman edenler oldu. Ve düşünün, Mekke'yi fethettiği zaman, Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fethettiği zaman o gücüyle, o kuvvetiyle, 10.000'lik bir orduyla, fedai ordusu, yani kime dese geç, canını feda et, istişhad yap, direkt istişhad yapacak. O zaman bomba olsa bomba ile yani istişhad yapacaklar, böyle teslim olan o cengaver sahabelerle Mekke'yi fethettiği zaman öyle bir tevazuyla giriyor ki Aleyhisselatü Vesselam ve öyle bir eğiliyor ki Allah'a yani olan ihtiramından dolayı, saygısından dolayı neredeyseydi onlar alnı devenin boynuna çarpacaktı. Kafasını eğerek ihtiram ile, tevazu ile Mekke'ye giriyor ve müşrikleri de işte Kabe'nin avlusunda toplayınca onlara soruyor, size ne yapacağım diyor. Benden neyi bekliyorsunuz diyor. Yani onlar sadece iki dudağın arasındaki söze bakıyorlar. Sahabeler böyle bakıyor. Yani demiş olsa bunları katledin, hatta söz söylemese, şöyle yapsa sahabelere, tamam sahabeler hepsini katledecek, kimseyi bırakmayacak. Onlar ama biliyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadar güzel bir ahlak üzere ki diyorlar, inneke kerimun, ibnu kerimin, sen kerim, değerli bir şahsiyetsin, çok değerli, kerim olan bir şahsiyetin de oğlusun, ancak biz senden hayır bekleriz deyince اِذْهَبُوا فَاَنْتُمُ الطَّلَقَى diyor. Gidin, siz serbestsiniz. Sizi affettim. İstese Aleyhisselatü Vesselam Mekke'deki yapmış oldukları o işkencelerin, o sürgünün, sahabeleri katlettiler. Ona karşı savaştılar. Sahabelerini öldürdüler. İslam nurunu söndürmeye çalıştılar. Dileseydi hepsini katlederdi. Ama affetti, bıraktı. Böyle olunca ne oldu? Bunlar toplu toplu gelip İslam'a girdiler. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا İşte insanların artık toplu toplu gelip İslam'a girdiklerini görünce فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا İşte o اِذَا جَانَ صُلَّى اللّٰهِ وَالْفَتْحِ سُورَسِي iniyor, Fethi Suresi. O güzel ahlakıyla, o güzel muamelesiyle müşrikler, kafirler artık bölük bölük İslam'a giriyorlar. Demek ki güzel uslup çok önemlidir yani davette. O güzel uslup sebebiyle belki birçok kişi iman edecek, birçok kişi tövbe edecek, birçok kişi kendisine çeki düzen verecek. Bu uslubu da muhakkak ki, bu ahlakı da muhakkak ki yani kendi nefsimizde yani barındırmamız lazım. O hal üzere olmamız lazım. Rabbim bizleri bu sıfatlarla muttasıf olan kullarından eylesin. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.